Ayrı bir mülk, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 208. Tara 10 yıl boyunca Walter Reddy'nin hanımlığını yapmıştı. O rolü yeniden oynamasının zor bir yanı da yoktu. Ama genç kadına inandırıcı olmayan, sıkıcı bir oyunda rol almış gibi geliyordu. Tabii arada bazı farklar yok değildi. Konuk listesi belli belirsizce değişmişti. Şimdi milliyetçilerin en önemlileri ve parti organizatörleri çağrılıyordu. Yemek sofrasında da İngilizceden çok Afrikaner dili konuşuluyordu. Walter Reddy'ne en sık gelenlerden biri de İç Güvenlik Bakanı Manfred de la Rey'di. Tara bütün benliği de nefret ettiği, baskı rejiminin en kötü ve en zalim yanını simgeleyen bu adamı doyurmak ve eğlendirmek zorunda oluşunu çok garip buluyordu. Bu tıpkı insan yiyen bir leoparla sofraya oturmaya benziyordu. Manfred'in gözleri bile o büyük yırtıcı kedininkiler gibi zalim bakışlı ve açık renkti. İşin garibi Tara, Manfred'den tiksinmesine karşın adamın kendisini çektiğini hissediyordu. Yavaş yavaş Manfred'in olağanüstü zekası olduğunu da anlamaya başlıyordu. Manfred de la Rey'in Courtney ailesiyle olan ilişkisi de Tara'yı şaşırtmaktaydı. Adamın babasının hani madeninden 1 milyon sterlin değerinde elmas çalması bir aile efsanesi haline almıştı. Aslında iki ailenin birbirlerine müthiş düşman olmaları gerekirdi. Gerçekten de Tara bazen Şasa'nın ve Manfred'in sesinde ya da bakışlarındaki gizli nefreti seziyordu. Birbirlerine karşı takındıkları dostça tavırlar da çok yapmacıktı. Sanki iki adam birdenbire boğuşan köpekler gibi birbirinin gırtlağına atılacaktı. Öte yandan Tara, Manfred'in Şahsa'yı bakanlık vaadiyle o yozlaşmış Birleşmiş Parti'den ayrılması ve milliyetçilere katılması için kandırdığını biliyordu. Şasa baba oğul de la Rey'leri Valvis Körfezi'nde kurulmuş olan yeni konserve balık fabrikasına ortak etmişti. Bu ilişkiyi Santayn daha da esrarlı bir hale sokuyordu. Tara Manfred'le karısını ikinci defa yemeğe çağırdığında Santayn onu aradı. Genç kadına açık açık "Blaine'le biz de gelebilir miyiz?" diye sordu. Aslında Tara Santayn'i elden geldiğince az görmeye niyetliydi. Bu kadının çocuklar ve malikane üzerindeki etkilerini silmek istiyordu. Ama bu açık istek Tara'yı öyle şaşırttı ki aklına bir bahane gelmedi. Bu yüzden yalancı bir hevesle "Tabii anne" dedi, "seni ve babamı zaten çağırırdım. Ama canınız sıkılır diye düşündüm. Babamın de la Rey'den hiç hoşlanmadığını biliyorum." Santayn aksi, "Bunu da nereden çıkardın Tara?" diye sordu. "Evet, onlar ayrı ayrı partilerden ama Blaine de la Rey'e karşı saygı da duyuyor. Onun sorunları kesin bir tavırla hallettiğini düşünüyor. De la Rey'in polisleri çok başarılı oldu. Elebaşlarını yakaladılar. Ciddi olaylar çıkmasını ve daha pek çok kişinin ölmesini engellediler." Tara öfkeyle kayınvalidesine bağırmak istedi ama derin bir soluk alarak dişlerini sıktı. Sonra da tatlı tatlı "Pekala anne" dedi. "O halde Şahsa da ben de cuma gecesini iple çekeceğiz. Yemek 8'de, 7.30'da gelin. Tabii erkekler smokin giyecek." Gece şaşılacak kadar iyi geçti ama Walter Reddy'nin bir saraya yakışacak kadar büyük ve muhteşem yemek salonunda siyaset konusunun açılması yasaktı. Onun yerine futbol maçlarından ve balık avlamaktan söz edildi. Nedense Santayn yemek boyunca pek konuşmadı. Tara kadını Manfred'in yanına oturtmuştu. Santayn adamın sözlerini dikkatle dinliyordu. Yemekten sonra da herkes mavi salona geçerken Manfred'in yanından ayrılmadı. Bir süre sonra da adamla alçak sesle konuşmaya daldı. Manfred'in boylu boslu Alman karısı Heidi, uzun uzun zenci hizmetkarların tembellik ve hırsızlıklarından yakındı ve tabii Tara'nın dostluğunu da kazanamadı. Genç kadın fırsat bulunca Heidi'nin yanından kaçtı, mavi kadife kanepede oturan babasına konyak götürerek onun yanına yerleşti. Usulca "Santayn senin de la Rey'e hayranlık duyduğunu söyledi" dedi. İkisi de odanın dibinde konuşan Santayn ile Manfred'e baktılar. Blaine mırıldandı. "Tehlikeli bir adam o. Demir kadar sert ve balta gibi de keskin. Biliyor musun, iş arkadaşları ona Panga adını takmışlar." "Bu adam neden Santayn'in ilgisini bu kadar çok çekiyor? Delaroy'un buraya geleceğini duyunca bana telefon etti. Yemeğe katılmak istedi. Bunun sebebi nedir baba, biliyor musun? Blaine gözlerini sigaranın ucundaki küle dikti. Kendi kendine Tara'ya ne söyleyebilirim diye soruyordu. Bu dünyada Manfred'in Santay'nin piçi olduğunu bilen 4 kişiden biri de oydu. Karısı bunu açıkladığı zaman geçirdiği şoku ve duyduğu dehşeti hala hatırlıyordu. Şahsa bile Manfred'le üvey kardeş olduğunu bilmiyordu. Ama tabii Manfred'in bundan haberi vardı. Santay'in Manfred 1948'de Şahsa'nın siyasi yaşamını mahvetmesin diye ona bu gerçeği açıklamış ve şantaj yapmıştı. Bu olay öyle karmaşıktı ki Blaine, Santay'in kendisine danışmadan yaptığı deliliklerin ve ihtiyatsızlıkların yankıları yüzünden yıllarca sarsılmıştı. Üzgün üzgün gülümsedi. Santay hala ateşli ve heyecanlı bir kadındı. Blaine de onun başka türlü olmasını istemiyordu. Kızına, bence Santay Şahsa'nın politik hayatını etkileyecek her şeyle ilgileniyor dedi. Bu da normal. Çünkü Şahsa'yı Delaroy destekliyor. Bu iş bu kadar basit yavrum. Tara başını salladı. Evet, Şahsa'yı Delaroy destekliyor. Ama kocamın parti değiştirmesine ne diyorsun baba? Sakin davranmaya karar vermiş olmasına rağmen öfkeyle sesini yükseltmişti. Fransız elçisinin karısıyla konuşmakta olan şahsa başını kaldırarak ona baktı. Tara çabucak sesini alçalttı. ''Bu konuda ne düşünüyorsun baba? Herhalde çok sarsıldın.'' Blaine başlangıçta öyle oldu diye itiraf etti ama sonra durumu Santayne'le konuştum. Şahsa da beni görmeye geldi, aramızda tartıştık. Ben düşüncelerimi açıkladım. Sonunda şahsanın görüş açısını da kavradım. Onunla aynı fikirde değilim ama düşüncelerine saygı duyuyorum. Şahsa bu değişiklik sayesinde çok yararlı olabileceğini düşünüyor. Tara baskı altında tuttu, öfke yüzünden titriyordu. Şahsa'ya, Santay'ne ve babasına bağırmak istiyordu. Ama sonra Moses'i ve savaşı düşündü, kendine hakim oldu. Her şeyi hatırlamalıyım dedi. Bu insanların söyledikleri ve yaptıkları her şeyi, en ufak bir ayrıntı bile mücadele için çok değerli olabilir. Tara böylece yemekte olanları Molly'ye tekrarladı. En aşağı haftada bir kuaförüne ya da terzisine gitmek bahanesiyle Veltevreden'den ayrılıyordu. Molly ile Tara buluşacakları zaman çok dikkatli davranıyorlardı. Çünkü Tara'ya bütün sol kanatla ilişkisini kesmesi ve başkalarının yanında siyasal ya da sosyalist fikirlerini açıklamaması emredilmişti. Molly, Tara'nın o gerçek savaş dünyasıyla olan tek bağıydı. Tara arkadaşıyla geçirdiği her dakikaya ayrı değer veriyordu. Bu buluşmalara Miriam Afrika'da katılıyor, bebeği de getiriyordu. Tara oğlunu kucağına alıyor, ona sütünü içirirken Molly'ye rapor veriyordu. Benjamin'in kıvırcık saçlarından küçük ayaklarına kadar her şeyi Tara'yı ilgilendiriyordu. Yine bir gün Tara Molly'ye gittiğinde kadın ona Moses'den gelmiş olan bir mektubu verdi. Bunun yanında Benjamin'i kucağına almanın verdiği mutluluk bile sönük kaldı. Moses mektubu Addis Ababa'dan yazmıştı. İmparator Haile Selassie onu Siyah Afrika Devlet Başkanlarının toplantısında bir konuşma yapmaya çağırmıştı. Moses, buradan Cezayir'e gideceğim diye yazıyordu. Sonra da New York'a uçacağım. Davamızı Birleşmiş Milletler'de açıklama fırsatını bulacağım. Ama sana, seni ve bebek Benjamin'i etkileyecek daha da güzel bir müjdem var. Amacımız uğruna yaptığın önemli çalışmaları sürdürdüğün takdirde güçlü dostlarımız seni özel bir biçimde ödüllendirecekler. İleride bir gün üçümüz, sen, ben ve Benjamin Londra'da bir araya geleceğiz. Oğlumu kucağıma almayı ve seni de tekrar görmeyi ne kadar istediğimi bilemezsin. Daha kesin bir haber alır almaz sana yazacağım. O arada değerli çalışmalarını sürdürmeni rica ediyorum. Özellikle kocanın gelecek haftaki seçimlerde başarılı olması için elinden geleni yapmalısın. O zaman mücadele bakımından eşsiz bir durumda ve değerde olursun. Tara bu mektubu aldıktan sonra günlerce keyifli keyifli dolaştı. Şahsa ile Santayne de bunu fark ettiler ve Tara'nın sonunda Veltevreden'in hanımı olarak sorumluluklarını kabul etmeye başladığını, Şahsa ile yaptığı anlaşmaya da uyacağını düşündüler. Başbakan seçim tarihini açıkladığında bütün ülkede heyecanlı çalışmalar ve entrikalar başladı. Kampanyanın en önemli olaylarından biri Şahsa'nın Birleşmiş Parti'den ayrılması ve milliyetçiler tarafından Güney Boğland'dan aday gösterilmesiydi. Kitty Godolphin seçimi izlemek için New York'tan geldi. Jan Smuts havaalanına iner inmez Şahsa'nın bürosuna telefon etti. Neşeyle merhaba dedi, ben geldim. Seni dişi köpek. Şahsa kızın sesini hemen tanımıştı. Bana yaptıklarından sonra seni kabaralı çizmelerle tekmelemem gerekir. Ah, programı gördün demek. İyi değil miydi? Seni iyi yakaladığımı düşünüyordum. Evet, filmi geçen ay Londra'dayken BBC'de gördüm. Beni hem zalim hem de ukala göstermişsin. Kaptan Bligh'la Simon Legree arası bir yaratık. Onlardan çok daha sevimsiz.
Söyledim ya, seni iyi yakaladım.
Seninle neden konuştuğumu da bilmiyorum. Şahsa istememesine rağmen dayanamayarak güldü.
Burada akıldan değil, ihtirastan söz ediyoruz oğlum. Bu ikisi birbirine uymaz.
Şahsa'nın gözlerinin önünde kızın ince vücudu belirdi. Neredesin?
Johannesburg havaalanında.
Bu akşam ne yapıyorsun?
Şahsa çabucak hesapladı. Uçakla 4 saatte Johannesburg'a gidebilirdi. Kitty, önerilerini bekliyorum dedi. Tabii siyasal görüşlerini neden değiştirdiğin konusunda benimle bir söyleşi yapman şartıyla.
Şahsa aslında daha akıllıca davranmam gerekir diye cevap verdi. Ama 5 saat sonra orada olacağım. Bir yere gideyim deme.
Şahsa Johannesburg'a varır varmaz hemen Carlton Oteli'ne gitti. Kitty onu lobide bekliyordu.
Blue Jean'li kız çocuksu bir heyecanla Şahsa'nın boynuna atıldı. Sonra da onunla birlikte dairesine çıktı.
Hank ışıkları hazırladı, kamerasıyla bekliyor.
Sohbet çok yorucu ve sert oldu. Kitty Şahsa'yı sıkıştırdı durdu ama Şahsa da ona ustalıkla cevap verdi.
Konuşma sona erdiği zaman kıza senin görevin gerçekleri bildirmek dedi. Bunları yeni bir biçime sokmak değil. Sen bir habercisin. Kendini yargılama tanrısı sanmamalısın.
Kitty güldü.
Buna inanıyorsan gerçekten saf bir adamsın demektir. Bizler krallar yaratır ya da onları mahvederiz.
Şahsa Kitty'ye sanki onu ilk defa görüyormuş gibi baktı.
Tanrım, sen de herkes gibi güç peşindesin. Bundan daha önemli bir şey var mı ahbap?
Ahlaksızın birisin.
Senden daha ahlaksız değilim.
Hayır, benden daha ahlaksızsın. Biz karar vermeye ve bunun sonuçlarına katlanmaya hazırız. Sen her şeyi mahvediyorsun. Sonra da kırdığı oyuncaktan bıkan bir çocuk gibi onu bir tarafa fırlatıyor. Pişmanlık duymadan daha ilgi çekecek bir konunun peşine takılıyorsun.
Bu sözler Kitty'yi kızdırdı. Kızın parlak gözleri kızıldı. Burun ve yanaklarındaki çiller altın tozu gibi ışıldadı. Onun bu hali Şahsa'yı etkiledi. Kızın damarına daha da basmaya karar verdi. Böylece Kitty iyice teslim olacaktı.
Amerikan televizyonunda Güney Afrika uzmanı kesilmenin bir tek nedeni var. O kara kitlelerin kaderi aslında seni hiç ilgilendirmiyor. Sadece burnuna kan ve şiddet kokusu geldiği için bu konuyla ilgileniyorsun.
Kitty ıslık çalar gibi seni köpek dedi. Ben barış ve adalet istiyorum.
Kitty, aşkım, barış ve adalet konularıyla ilgili bir program dikkati çekmez. Sen buraya çığlıkları ve ölümleri filme çekmek için geldin. Eğer bu yakında olmazsa yine de kaygılanmazsın. Bu işi kolaylıkla çözümlersin, birilerini itiverirsin.
Kitty öfkeyle sarsılıyordu. Şu son saat boyunca ırk ayrımıyla ilgili korkunç zehirler saçıp durdun. Şimdi beni haksız davranmakla suçluyorsun. Şiddet olayları nasılsa başlayacak, sen ise onları benim kışkırtacağımı iddia ediyorsun.
Şahsa tek kaşını kaldırarak azametle gülümsedi. Parlamentoda düşmanlarının damarına basmak istediği zaman da böyle yapardı. Dudakları bembeyaz kesilmiş olan Kitty hiddetle titreyerek onun üzerine atıldı. İki elinin tırnaklarını Şahsa'nın alayla parlayan tek gözüne batırmaya çalıştı. Adam kızı bileklerinden yakaladığı gibi havaya kaldırdı. Şahsa'nın gücü Kitty'yi şaşırtmıştı ama hızla dizini kaldırarak onun kasıklarına vurmaya çalıştı. Şahsa hemen yan döndü, kızın dizi sert kalçasına geldi.
Şahsa, senin gibi terbiyeli bir kız böyle bir oyunu kimden öğrenmiş diye sordu. Kitty'nin kollarını geriye itti, onu öpmeye başladı. Şasa dairesine yemek ve şarap getirtti. Şişeyi açarken ikimiz için 4 gün ayırdım diye açıkladı. Geçenlerde şansım yardım etti. Sabi Nehri'nin öte tarafında 50.000 dönümlük bir yer aldım. 15 yıldan beri o toprakların peşindeydim. Arazi eski landlordlardan birinin dul karısına aitti. Toprakların satışa çıkarılması için ihtiyarın ölmesini beklemek zorunda kaldım. Topraklar hiç bozulmamış, her taraf av hayvanı dolu. Kayıp bir hafta sonu için uygun bir yer. Yarın sabah kahvaltısından sonra oraya uçarız. Kimse nerede olduğumuzu öğrenmez. Kitty güldü. Sen o küçücük aklını kaçırmışsın aşkım. Ben çalışan bir kızım. Yarın saat 11'de muhalefet lideri De Villiers'le bir konuşma yapacağım. Aslanlara ve kaplanlara bakmak için seninle geri kalmış bölgelere gitmek niyetinde de değilim. Afrika'da kaplan yoktur. Afrika uzmanı olduğuna göre bunu bilmen gerekir. Şasa sinirlenmişti. Beni buraya çekmek için hileye başvurdun. Boş yere Johannesburg'a getirdin. Boş yere mi? Kitty yine güldü. Aramızda geçenleri böyle mi tanımlıyorsun? Bunun 4 gün süreceğini sanıyordum. Seninle yaptığımız söyleşiye yüksek fiyat biçmişsin. Gecenin geri kalan bölümü de senin. Yarın ikimiz de işlerimizin başına döneceğiz. Şahsa kızın kendisini yine etkilemeye başladığını seziyordu. Geçen sefer Kitty'ye evlenme teklif etmişti. Bu fikir hala hoşuna gidiyordu. Tara'yla ilk karşılaşmalarından beri hiçbir kadın onu Kitty kadar etkilememişti. Kızı istemesinin bir nedeni de onu elde edemeyeceğini bilmesiydi. Şahsa istediği her şeyi ele geçirmeye alışıktı. Şimdi bu çocuk suratlı, ince vücutlu, duygusuz ve acımasız kızı istiyordu. Kitty onun ateşli bakışlarını fark ederek, "Yemeğini ye," dedi gülerek, "her şeyin sırası var aşkım." Şahsa Tara'nın seçim kampanyasında ona yardımcı olma teklifini kuşkuyla karşılamıştı. Bu yüzden karısını Veltevre'den de bırakarak yalnız başına yolculuğa çıktı. Ancak seçim bölgesindekiler adayların yanlarında eşleriyle propaganda yapmalarına alışmışlardı. Şahsa'nın yalnızlığı yerel milliyetçileri kaygılandırıyordu. Şahsa sonunda durumu anladı ve Manfred'le karısı Heidi'yi çağırdı. Onların desteğiyle gerçekten başarılı bir kampanya yürüttü, sonunda da seçimi kazandı. St. Anne Roadsill'de Şahsa'nın bakan olmasının şerefine bir parti vererek önemli 150 kişiyi çağırdı. Şahsa annesiyle mavi tuna parçasına uyarak vals yaparken kadın, "Senin de yine uygun zamanda uygun olanı yaptık Sherry," dedi. "Hepsi de yine gerçek olabilir." Alçak sesle yaşlı pigmenin Şahsa doğduğu zaman bestelediği övgü dolu şarkıyı söylemeye başladı. "Okları yıldızlara uçacak, adı söylendiği zaman, ta uzaklardan duyulacak, nereye giderse gitsin, iyi suyu bulacak." Ama oğul Kalahari'de birlikte geçirdikleri o çok gerilerde kalmış günleri özlemle hatırladılar. Şahsa parlamentonun açılmasından sonra ilk defa bir konuşma yaptı. O yerinden kalkarken kıyamet de koptu. Eski parti arkadaşları tiksintiyle bağırdılar, ayaklarını vurarak ıslık çaldılar. Uzun boylu zarif adam alayla gülerek yavaş yavaş onları susturdu. Aslında usta bir konuşmacıydı. Eski partisini eleştirdi. Zayıflıklarını ve kusurlarını gözler önüne serdi. Yerine oturduğu zaman eski arkadaşları fena halde sıkılmışlardı. Başbakan ise Şahsa'ya doğru eğilerek takdirle başını salladı. O zamana kadar böyle bir şey yaptığı hiç görülmemişti. Parlak bir başlangıçtı bu. Blaine Malcolmes'le St. Anne hafta sonu için Veltevre'ye geldiler. Aile her zamanki gibi cumartesi öğleden sonraki saatleri polo sahasında geçirdi. Blaine kısa bir süre önce Güney Afrika polo takımının kaptanlığından çekilmişti. Şahsa'ya bu kararı neden verdiğini de açıklamıştı. 60'ını geçmiş bir adamın hala polo oynaması ayıp bir şey. 40'ındakilerden çok daha usta bir oyuncusun Blaine, bunu sen de biliyorsun. Blaine kaptanlığın yine de ailede kalması iyi olmaz mı dedi. Benim tek gözüm var. Saçmalama, topa her zamanki gibi ustalıkla vuruyorsun. Tek gereken şey çalışman, tekrar tekrar çalışman. Şahsa itiraz etti. Buna ayıracak zamanım yok. İnsan bu hayatta istediği her şey için zaman bulur. Blaine böylece Şalsa'yı antrenmana zorladıysa da Şalsa'nın artık top oyunlarıyla ilgilenmediğini ve milli takıma hiçbir zaman kaptanlık etmeyeceğini anlıyordu. Evet, gerçi hala ata büyük bir ustalıkla biniyordu. Kolu güçlü ve şaşmazdı. Heyecanlandığı zaman bir aslan kadar cesur oluyordu. Ama son zamanlarda Şalsa'yı heyecanlandırmak için daha önemli şeyler gerekiyordu. Çok garip. Pek çok yeteneği olan bir insan bunların hiçbirini geliştirmeden ziyan ediyor. Blaine böyle düşünürken Şalsa'nın oğullarına baktı. Sean'la Garrick her zaman olduğu gibi antrenmana davetsiz katılmışlardı. Büyüklerin hızına ve ustalığına erişmeleri imkansızdı tabii. Ama onlar için pasçı görevi yapabiliyorlardı. Sean atı babasının o yaşta yaptığı gibi sürüyordu. Bu Blaine'in kalbinin özlemle sızlamasına neden oldu. Sanki at çocuğun bir parçasıydı. Sopayı doğal bir yetenekle ve rahatlıkla kullanıyordu. Ama Sean'ın ilgisi çabuk sönüyor, gereksiz hatalar da yapıyordu. Onu stilini geliştirmekten çok kardeşinin damarına basmak, gösteriş yapmak ve tribünlerdeki kızlara anlamlı bakmak ilgilendiriyordu. Garrick ağabeysiyle taban tabana zıttı. Usta bir binici sayılmazdı ama bütün dikkatini oyuna vermeyi başarıyordu. Gözlüklerinin arkasından topa adeta öfkeyle bakıyor ve sopayı ancak hendek kazan bir işçinin düzeyindeki zarafetle kullanıyordu. Ama topa yine de başarıyla vurabiliyordu. Blaine birdenbire torunundaki değişikliği fark ederek şaşırdı. O sıska küçük çocuk kaybolmuştu sanki. Garrick'in omuzları, göğsü ve kollarının üst kısımları o yaşta bir çocukta görülmeyecek kadar gelişmişti. Ama bu yüzden de attan indiği zaman biraz maymuna benziyordu. Şasa'nın onunla yakından ilgilenmesi, Garrick'le sık sık konuşması da Blaine'i şaşırtıyordu. Michael o gün ata binmiyordu. Bileğinin burkulduğunu bahane etmişti yine. Sık sık oluyordu bu. Michael fazla çabalamaktan kaçınıyordu. Blaine gölgedeki çay masasında Tara'nın yanında oturan Michael'a bakarak kaşlarını çattı. Ana oğul bir şiir kitabının üzerine eğilmişlerdi. İkisi de bir defa olsun başlarını kaldırıp oyunculara bakmamışlardı. Blaine her zaman bir gencin vücudunun sağlıklı, kafasının da disiplinli olması gerekir kuralına inanırdı. Tara'ya Michael'dan da söz etmiş, o da Michael'ı oyuna katılması için teşvik edeceğine söz vermişti. Ama bunu yaptığını gösteren bir şey yoktu.
Yirmi üçüncü ayrımın sonu, sayfa 218.